doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Dünden bugüne Türkçemiz programında birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyiciler, bugün konuğumuz Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Profesör Doktor Fatih Kirişçioğlu hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Hocam dinleyicilerimize soruları ve yorumları için bize ulaşabilecekleri telefon numaralarımızı ben anımsatayım. Ardından sohbetimize başlayalım. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız 463-34-19, 463-34-21. Elektronik posta adresimiz dünden bugüne turkce@trt.net.tr. İki tane konu başlığımız var sevgili dinleyicilerimiz. 12. yüzyılın ilk yarısında Yüknekli Edip Ahmet bin Mahmut tarafından kaleme alınmış bir eser, Atabetül Hakayık. Önce bunu soracağız Fatih hocamıza ve ardından Ahmet Yesevi ve Divan-ı Hikmet. Hocam sözcük anlamıyla dilerseniz başlayalım. Atabetül Hakayık ne demek?
Evet, Atabetül Hakayık hakikatlerin eşiği demek. Hakikatin çokluğu hakayık, atabet de eşik demek. Tabii bir tamlama yapılmış burada. Arapça tamlama yapılmış. Atabetül hakayık. Tabii biraz bunu biz de bazen karıştırıyoruz. Kısa. Atabetül şeklinde söylüyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Hakikatlerin eşiği demek. Çünkü eser öğüt verici bir ahlak kitabı olduğu için.
İçeriği bu hocam.
İçeriği budur, evet. Bir nevi de Kutatku Bilik'in biraz kısaltılmış şeklidir diyebiliriz biz buna. Kutatku Bilik tabi uzun bir
hocam, 8-9 bin beyt var galiba değil mi?
6646.
6646 beyt. Evet
46
hocam.
Beyt Kutatku Bilik'te.
Kutatku Bilik.
Atabetül Hakayık'ta ise 40 beyt ve 101 dörtlükten ibaret 484 mısramız var. Bu mısralar genellikle avuz tarzında, avuzun üç feyülün bir feyül vezniyle yazılan eserler. Genellikle de A, B, A, C, A gibi bir kafiye düzeni var. Gazel tarzında bir kafiye düzeni var.
Hocam gazel tarzında mı?
Gazel tarzında ama ilginç. Başında da dörtlükler var. Onu da belirtelim. 101 dörtlük var. Bunların da tabii kafiyelenmesi A, A, X, A.
Aa, Fatih hocam orada hece mi peki? Hece mi o da maruz?
Bir kısmı da heceyle var. Bilhassa sonunda heceyle ilgili kısımlar da var. Ama bu sondaki kısımlar genellikle eklenmiş kısımlar. Aslan Hoca Tağlan'ın falan eklediği kısımlar. Üç ilave var eserimizin sonunda. Bunlar bu şekilde gidiyor.
Ne söylüyor bizlere hocam Atabetül Hakayık? Evet.
Aslında konu başlıklarını belki söylesek.
Buyurunuz hocam. Buyurunuz
konu başlıklarını hocam. Söylesek. Tabii eser öncelikle eski tarza göre kaleme alınmış bir eserdir. Şöyle belirtelim. Giriş bölümünde bütün klasik divanlarımızda olduğu gibi Tanrı'ya, Peygamber'e ve dört halifeye övgü var. Daha sonra eserin sunulduğu bu 20 beyt, bu giriş kısmı. Daha sonra eserin sunulduğu Emir Muhammed Dağıt İspehselar Bey'e bir övgü bulunur. Bu da 14 beyittir. Daha sonraki 6 beyit kitabın niçin yazıldığı hakkındadır.
Niçin yazılmış hocam? Ne diyor?
Şöyle, eserin dörtlükler halindeki ana bölümünde ilmin faydası, bilgisizliğin zararı, dilin muhafazası, dünyanın dönekliği, cömertlik ve hassislik, tevazu ve tekebbür, hırs, kerem, yumuşaklık ve başka iyiliklerle en sonunda da zamanenin bozukluğu üzerinde durur. Yani bu kısmıyla biraz daha Kutatku Bilik'in içinden sanki bu konular çekilip alınmış, kısaltılmış gibidir. Kutatku Bilik tabii bir devlet yönetme bilgisi, yani kut verme bilgisi. Bu da aslında öğüt
hocam,
bilgisi diyebiliriz.
Hocam ne kadar güzel söylediniz. Kut verme, evet.
Kut verme bilgisi diyebiliriz. İsterseniz biraz eserin dili üzerinde durmak da gerekir. Şöyle ki, Karahanlıların öncelikle bir yapısı her zaman tartışılmıştır. Yani Karahanlılar Kavluk boyundan mı geldiler, Yağma boyundan mı geldiler? Çiğli boyundan mı geldiler? Evet, ne güzel. Yani böyle sizin gibi bilgili bir birisiyle sohbet etmek gayet de benim de hoşuma gitti.
Sağ olun hocam.
Bunların hepsinin aslında 9 Oğuzların devamı olduğunu düşünenler de var. Yani bizim Orhun abilerine zikredilen 9 Oğuz beyinden geldiğini düşünenler de var. Belki daha önceki konuşmalarımızda zikredilmiştir ama ben kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim bildiğimiz genelde yaygın olan Satık Buğra Han aslında amcası Oğulcak'la bir taht mücadelesine giriyor. Daha sonra da 940'lı yıllarda tahta oturuyor. Daha sonra onun oğlu Baytaş Aslan geliyor. Onun gene Ali Aslan Han geliyor. İşte bu dönemde aslında Karahanlı ciddi bir yayılma alanına sahip oluyor. Tabii bizim Karahanlı dönemine geldiğimiz zaman belirtmemiz gereken bir husus var. Birincisi, Uygurlar döneminde başlayan, eski Uygurlar döneminde başlayan yerleşik medeniyetine geçip yerleşme ve yerleşmenin getirdiği müesseselerin oturması söz konusu. İkincisi, çok kısa dönem içinde üç tane alfabe değişikliği gösteriyoruz. Yani eski Türk yazısından, Köktürk'ten.
Runik'ten başladık hocam.
Runik'ten başlıyoruz. Runik biliyorsunuz gizli sırlı demektir aslında Runik
gizem,
yazısı.
Gizem, evet hocam.
Yani bizim eski Türk damgalarıyla da bir bağlantısı olduğu ifade edilir. Hatta bugün dünya üzerinde çözülemeyen pek çok Runik yazılar da vardır. İşte bir taraftan alfabe değişikliği. Yani Köktürk, Uygur, Sogot'a dayalı Uygur. Ondan sonra İslamiyet kültür dairesi içinde de Araba geçiyoruz. Araba geçtiğiniz zaman tabii sistemlerde de bir takım değişiklikler oluyor. Yani bir tarafta yazıtlar var. Ondan sonra Budist ve Maniheist dini metinler var. Bu tarafa geldiğimiz zaman tabii İslamiyet'le tanışma ve bunu halka anlatma şeyi var.
Ve yani geldik Satık Burhan'dayız. Evet hocam.
Satık Burhan'dayız. Tabii Satık Burhan zamanında biz İslamiyet'i kabul ediyoruz. Ama asıl yerleşmesi ve yayılması Baytaş Aslan zamanında.
Yani oğlu.
Oğlu zamanında evet, oluyor. Oğlu zamanında oluyor. Tabii İslamiyet'in gelmesiyle bu dinin de ne yapılması lazım? Kitlelere anlatılması lazım.
Anlaşılması bu lazım
iki,
hocam.
Evet yani. Anlaşılması lazım. Bu iki eser de bence o açıdan önemlidir. Ama tabii bizim eski Türk inancının izini de ne yapacağız? Eserlerde göreceğiz.
Burada görüyor musunuz hocam?
Burada da görüyoruz, evet. Burada da görüyoruz. Çünkü niye? Hayat tarzı değişmiyor. Hayat tarzı değişmiyor. Yeni dine de ne var? Birdenbire pat deyince yani bardağın düşmesi gibi hadiseler, tarihi hadiseler bir anda olmuyor. Yani Satuk Burhan İslamiyet'i kabul ediyor ama halkın bütün hepsinin bu inancı benimsemesi gene alıyor bir 30-40 yıl alıyor. Yani yavaş, o zaman yavaş yavaş evet.
Hocam şimdi İçeriye ilişkin başka sorularım olacak size. Güzel şeyler yapın diyor sonuç itibariyle. Yani çünkü İslam da bize bunu emrediyor diyor.
Evet. Aslında şimdi tabii eserimizin bizim 4 nüshası var.
Evet hocam.
Bu konuda bizim Türkiye Türkologlarının da rehber aldığı bizim yolbaşçımız Reşit Rahmeti Arat hem Kutadgu Birlik hem Atabetül Hakaik üzerine çok ciddi çalışmaları var. Tabii ki madde başlıkları Arapça ama kendisi onu düzenlemiş. Şöyle vaktimiz varsa sıralayayım.
Çünkü, evet hocam lütfen.
Tanrı'nın methi sıralamayı da söylüyorum. Peygamber'in methi, 4 sahabenin methi, işte Das İsbehsalar Bey'in methi. Ondan sonra bilginin faydası, bilgisizliğin zararı hakkında, dilin muhafazası hakkında, dünyanın dönekliği hakkında. Biraz önce şey ettim ama kısaca şey ettim. Onu biraz daha açabiliriz. Tevazu, kibir, havislik, kerem, zamanenin bozukluğu. Ve ondan sonra tabii kitap sahibi de hatalarından ve eksiklerinden dolayı özür diliyor. Bir beş dörtlük öyle geliyor. Meçhul sonra da arkadan 12 beyitte biri bilmiyor bu beyitlerin. Emir Seyfettin ve Emir Aslan Hoca Tarhan'ın sözü var. Şimdi burada önemli bir husus var, onu belirteyim. Nüshalardan birisi tamamen Uygur harfleridir. Bir nüsha Arap ve Uygur harfleriyle ele alınmıştır. Diğer ikisi de Arap harfleridir. Ama Uygur harfli nüshanın aynı zamanda bir tesip özelliği de vardır. Çok güzel bir Uygur alfabesiyle yazılmıştır metin. Yani o bakımdan da sanat tarihçilerin herhalde hoşuna gider.
Hocam burada bir parantez açalım. Az önce Reşit Rahmet'i Arap deyince evet. Siz birden şunu düşündüm. Diğer bilimleri, felsefeyi, fiziği örneğin ya da biyolojiyi bilmiyorum dünyanın biz neresindeyiz bu bilimlerde ama Türkolojide galiba çok üstlerdeyiz hocam.
Evet, şimdi aslında 90'dan sonraki gelişmelerle şey ettik. Tabii Türkoloji batıda başladığı zaman biraz daha batı bizi öğrenme ilmi diyebiliriz. Şarkiyat adı altında. Yani devamlı üzerlerine gelen bir millet vardı ve bu milletin bir nevi DNA'larına kadar çözmeleri gerekiyordu.
Kültürlerini kodeksi de o yüzden yazıyorlar o yüzden.
Evet,
zaten.
Kodeks de tabii bir aslında dini bir metin.
Değil mi hocam? Evet.
Ama şimdi batıda Türkoloji başladığı zaman biz o gün için Osmanlı'da ne yazık ki kendimiz varoluş yok oluş mücadelesi veriyorduk. Yani düşünün işte Orhun abdelerinin çözülmesi, efendime söyleyeyim Kutadgu Bilig'in bulunması, bunların batıdaki neşirleri. Tam geldik 1900'ler. 1900'lerde malum bizim neyle uğraştığımız belli. Yani bir nevi
başımız Anadolu, belada hocam.
Başımız belada. Bir nevi yedi düvele karşı uğraşıyoruz.
Evet hocam. Dönelim isterseniz şey hocam eserimize. Atabetül
eserimize evet. Tabii bunu şurada bir şey zikretmemiz gerekiyor. Eserimiz tabii Karahanlı döneminde kaleme alınmıştır ama bize nüshalara ulaşmıştır. Ulaşan bu nüshalar da ne yazık ki sonraki yıllara ait nüshalardır. Sonraki yıllara ait nüshalar olduğu için de eserin içinde ne gözükür? Farklı dil özellikleri gözükür. Yani eski Türkçenin devamından daha çok biraz daha her iki eser içinde söylüyorum. Çağatayca'ya kayan dil özellikleri gözükür. Hatta nüshaların kaleme alındığı yere göre bile özellik gösteriyor. Bunu da biraz sonra Yesevi'nin hikmetleri üzerinde duracağım. Ama dil özellikleri verirsek çok sadedir dili. Örnek verebilir miyim acaba?
Hocam örnek verirseniz memnun olurum, evet.
Mesela anlayacaklardır. Şöyle bahsedelim. Mesela kitabın yazılması hakkında demin de...
Söylediniz, evet.
Demin siz sordunuz. Ben aslında demin üstünden geçtim. Burada anlatayım diye üstünden
buyurunuz,
geçtim.
Buyurunuz hocam.
Anlaşılacağına inanıyorum. Dağıt İspehsalar Bey için bu kitip. Kitip kitap. Çıkardığım Acun'da atı kalsu tip. Çıkardım Acun'da dünyada adı kalsın diyerek.
Devam edelim hocam.
Kitabımı körgen eşitgen kişi. Kitabımı gören işiten herkes kişiler. Şahımlı dua birli yat kılsu değil. Şahımı dua ile yat etsin diyerek. Ağanın vuttu birle köngüller tolup, şahımlı dua birle yat kılsu tip. Gönüller onun sevgisiyle ve dünya onun yadı ile dolsun.
Hocam orada dolsun. Anın kelimesinde niye uzun söylediniz, öyle mi gerçekten?
Yok onun... yok kısa. Kısa
değil mi?
Kısa kısa.
Evet.
Tabii medle elifle yazıldığı için kusura bakma.
Medle elifle mi yazdı? Evet hocam.
Genelde.
Hocam devam
ama
edeyim.
Bu dönemde imla da tam oturmuş
çok
değildi.
Alfa,
yeni alıştığımız için alfabeye. Efendim mesela biraz geçelim uzun. Mesela bezedim kitaplı nevadir sözün. Kitabı nadir sözler ile süsledim diyor.
Değil mi?
Bakıklı, bakıklı, okuklu, asık, asu tip. Gören ve okuyan faydalansın diyerek. Biraz mesela geçelim, bir konuya geçelim. Mesela bilginin faydası.
Ne diyor hocam?
Mesela söyleyelim. Biliktin ur men sözümke ula. Bilgiden sözüme temel atarım diyor. Ulamak bugün kullandığımız ul temel esas. Bilikke ya dost özünlü ula. Ey dost bilgiye yaklaşmaya çalış. Bilik bile bulunur saadet yolu, bilik bil saadet yolunu bula. Açık bilikle bulunur, bilgiyle bulunur. Evet. Saadet yolu bilgiyle bulunur. Bilik bil, bilgi edin, saadet yolunu bul.
Hocam gerçekten sanki Kutat bu biliği evet, andıran yerler var.
Evet. Andıran yerler kelime kadrosu olarak da var hocam, öyledir. Evet. Ama tabii Kutat bilik devlet idaresine de çok geniş yer verdiği için işte onun hikmetli kısmı ne yapmıştır? Bizim Atabetül Hakayık'ı içine de girmiştir.
Hocam bir de şunu merak ediyorum. Kutat biliği şehzadelerin eğitiminde de kullanılıyor. Uzun yıllar boyunca devlet yönetiminde. Bu eserden de bu anlamda yararlanılmış mı, saraya girmiş mi hocam, nedir durumu?
Şimdi şöyle, tabii Edip Ahmet hakkında tam bir bilgi sahibi değiliz. Hatta doğumu hakkında bile tam bir bilgi sahibi değiliz. Ama eserinin biz 15. yüzyıla kadar ulaştığını görüyoruz. Hakkında bir takım menkıbeler var. Mesela İmam-ı Azam ile ilgili bir menkıbesi var. İmam-ı Azam işte bir gün ders anlatırken ona soruyorlar, talebelerinizin hangisinden memnunsunuz? Hangisini gönlünüz diler diye sorduklarında, ki içinde bugün İmam Yusuf, İmam Muhammed gibi talebeleri varken, o diyor ki hepsi iyidir ama o arkada oturan kör Türk var ya, evet Edip Ahmet aynı zamanda amadır. Ya bir meseleyi öğrenmek için dört ağaçlık yerden diyor yaya gelip gidiyor diyor. Yani ama halinde şey diyormuş. Ama tabii İmam-ı Azam'la aynı dönemde biz ne yapmadığını, yaşamadığını biliyoruz. Evet, yaşamadığı ama muhakkaktır. Ya. Ama şu var, yani böyle bir namının yayılması aslında önemlidir. Kaynaklarda fazla bilgi bulunmamasına rağmen, bilgi bulunmamasına rağmen.
Hocam her zamanki gibi yapımcım Sayın Neslihan Değirmencioğlu'dan ara zamanı diye uyarım geldi. Peki Neslihan, tamam. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 34 19 ve 463 34 21. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Fatih Kirişçi oğlu hocamızla sohbetimize. Hocam şimdi Divan-ı Hikmet'e geçelim yavaş yavaş. Ahmet Yesevi'ye ama Atabetül Hakayık'ın bulunuşu yıl 1918. Evet. Savaş bitti mi bitmedi mi, Mondros imzalandı mı bilmiyoruz ama 18, yani aynı yıl. Necip Asım tarafından Ayasofya kitaplığında bulunuyor.
Doğrudur. Atabetül Hakayık'ı ilk defa ilim alemine tanıtan Necip Asım'dır. Sonradan Yazıksız soyadını almıştır. Kendisi 1906 yılında metnin bir kısmını, daha sonra 1918'de diğer bir kısmını ele almıştır. Bundan sonra da bize tanıtan Fuat Köprülü'dür. Yurt dışında Necip Asım'ın bu tanıtımından sonra Radloff özellikle ilgilenmiştir. Türkolojinin babası olarak bilinen Radloff ilgilenmiştir. Mesela Kowalski, Jandoni gibi çok ciddi Türkologlar da bunun üzerine durmuştur.
Evet. Hocam şimdi çok önemli bir eser. Divan-ı Hikmet ve bizim için çok önemli bir bilim adamı, bir alim Ahmet Yesevi.
Evet.
Dedim ve çekildim Fatih Hocam. Buyurunuz.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Aslında biz hepsine çok uzun vakitler ayırsak yerinde olur ama bu kısa sohbet içerisinde
Divan Hocam Hikmet'ten... zaten fakültede öğrencilere epey bir zaman anlatıyorsunuz biliyorum. Ancak söylediğiniz gibi başlıklar halinde dinleyicilerimizi bilgilendirelim.
Divan-ı Hikmet üzerinde durursak öncelikle tabii bugün onun yaza ve Hikmet'le ve İlkel'den kaleme alan Ahmet Yesevi üzerinde durmalıyız. Tam olarak doğum tarihi bilinmemektedir. Ama 1100 olabileceğini tahmin ediyoruz. Kendisi Sayram İsticap şehrinde doğmuştur. 7 yaşında Yesi'ye gelmiştir. Bugün Kazakistan sınırları içinde Güneybatı Kazakistan'daki Yesi şehrinde ki biz bugün artık oraya Türkistan diyoruz. Türkistan şehrinde yerleşmiştir. Annesi ve babası da aslında şeyhlikle, tarikatla ilgileri vardır.
Tasavvufla öyle mi hocam?
Tasavvufla tabii. Onların da ilgileri vardır. Kendisi Yesi şehrine gelince orada Aslan Baba'ya intisap etmiştir. Fakat Aslan Baba öldükten sonra kendisi Buhara'ya gitmiş. Orada Yusuf-ı Hemedani'nin tarikatına intisap etmiştir. Yusuf-ı Hemedani vefat ettikten sonra önün üçüncü halifesi olarak tarikat şeyhi olmuştur. Ancak 1160'lı yıllarda o posttan kendisi ayrılmış, tekrar Yesi'ye dönüp bir nevi inzivaya çekilmiştir.
Peygamber Efendimizin öldüğü yaşta yaptı galiba değil mi hocam? 63
evet,
yaşında.
Evet, 63 yaşında. Kendisi de hatta yiv astıka kirdim muna, yiv altına girdim işte demektedir. Kendisi 1166 yılında da Yesi'de vefat etmiştir. Tabii kendisinin hakkında pek çok bize ulaşan rivayetler de vardır. Ama bir önemi vardır kendisinin. O da şudur. Kendisi o gün için göçebelikle, göçebe Türkler arasında İslamiyet'in sade bir dille yayılmasında çok önemli rol oynamıştır.
Ya,
tatlı dille, evet. Tatlı dille, ikna metoduyla ve yaşayışıyla, çünkü Yesevi olsun, diğer Türkler olsun, Müslümanlığı taassuptan uzak, sade bir şekilde algılamışlardır. Uygulamalar da sade bir şekilde olmuştur.
Fatih Hocam sanki orada da İmam-ı Azam'a gidiyor yine değil mi?
Evet, yani bunların...
Yani kökeni evet.
Yusuf-ı Hemedani tam olarak silsilesini bilmesem de aynı tarafa doğru gittiği bellidir.
Evet hocam. Şimdi ne diyor hocam, örneklerimiz var mı elimizde Divan-ı Hikmet'ten dinleyicilerimize?
Önce Divan-ı Hikmet'ten de biraz bahsetmemiz lazım. Çünkü Divan-ı Hikmet'in yazmaları da bizim elimize çok sonra ulaşmıştı. Aynı bugün Anadolu'da Yunus Emre'nin şiirlerinin Yunus Emre'ye müritlerince Yunus Emre tarzına söylenip Yunus Emre'ye atfedilmesi gibi Yesevi'nin dervişleri de Yesevi tarzı şiirler söylemişlerdir. Ve bunlar da ne yazık ki Yesevi'nin kendi orijinal şiirleriyle karışmıştır. Kendisi bir şeyinde 4400 hikmet aydığını söylemesine rağmen bu konuda çok ciddi çalışmalar yapan Profesör Doktor Kemal Ersan 250 civarında bir hikmetinin olduğundan bahsetmektedir.
Hocam çok farklı sayılar. 4400.
Kendisi öyle söylüyor. Evet. Kendisi öyle söylüyor. 4400 hakikaten ciddi bir sayıdır. Ama söylemiş midir? Söylemiş de olabilir. Çünkü niye? Burada bir iki şey üzerinde durmamız lazım. Bunu hem Atabetül Hakaik hem Divan-ı Hikmet için söyleyebiliriz. Yani bizim kültür varlıklarımızın pek çoğu ne yazık ki o bölgeye gelen, çoğu batılı olan, bir kısmı da Rus olan araştırmacılar, kaşifler, seyyahlar tarafından ne yazık ki batı kütüphanelerine taşınmıştır. Bir kısmı da hatta hiç göremeyeceğimiz yerdedir. Yani düşünün Roma'da, efendim Vatikan'ın arşivinde pek çok belgemiz var, girme imkanı yok. Bibliotek Nasyonel'de var. Bunlar önemli hususlar.
Hocam özellikle şu altın elbiseli adama çok üzülüyorum. Niye bizde değil de orada diye, o muhteşem.
Tabii bu şey de var. O keşke o proje hızlıca devam ettirilse. Mesela MOTAP projesi çıktı. Moğolistan'daki Türk abideleri projesi ortaya çıktı. Orada çıkan pek çok veriden biz anlıyoruz ki Türkler ciddi bir medeniyet kurmuşlardı. Ciddi bir medeniyet kurmuşlardı. Belki bizim sıkıntımız her meselemizde olduğu gibi bunu anlatamamak. Yani bunu ilmi metotlarla ve bugünkü kitle iletişim araçlarıyla güzelce yani sunum önemlidir. Sunmak ve önemini anlatmak.
Fatih evet. Hocam bir eleştirim var. Her buradan bu mikrofondan da bu eleştiride bulunmaya devam edeceğim. Meregal'ın o muhteşem eserinin günümüz Türkçesine çevrilmemiş olmasını hala anlayamıyorum. Nuri Osmaniye Kütüphanesi'nde duruyor kitap ve bizim dil bilimcilerimiz, Türkologlarımız niyeyse bunu bu Türkiye Türkçesine, bugünkü Türkçeyi uyarlayıp basmıyorlar. Burada bir eksikliğimiz var Fatih Hocam.
İnşallah arkadaşlarımız bunu dinliyordur. Ben kendi adıma bunu kaydettim. Gerçi kendi ilgilendiğim alan farklı da olsa ben bunu ileteceğim.
Sağolunuz, eksik olmayınız. Evet hocam, Ahmet Yesevi'nin izlerini Anadolu'da da takip edebileceğimizi zannediyorum ben. Anadolu erenleri üzerinde özellikle etkilerini görüyor musunuz Fatih Hocam, tespit ediyor musunuz?
Elbette şöyle bir şey, Ahmet Yesevi'nin takipçileri ve müritlerinin sayısı çoktur. Hatta menkıbelerde bunun sayısını 99 bin ile ifade ederler ki o günkü nüfusa göre çok büyük bir sayıdır. Düşünün kendisi 12. yüzyılda vefat etmesine rağmen mesela Timur gibi bir şahsiyet geliyor. 1396-97 yılında onun kabrini ziyaret ediyor. Ona bir türbe yaptırıyor. Daha sonra 16. yüzyılda Çağatay Hanlarından Şibani Han geliyor onun türbesini tamir ettiriyor. Mesela bizim hepimizin bildiği Evliya Çelebi soyunu Yesevi'ye bağlıyor. Yani bütün silsileye baktığımız zaman etkisi o kadar yayılmış ki şöyle düşünün, bir eser, bir nüshası Semerkant'ta basılırken eserinin, hikmetlerinin bir nüshası Kazan'da basılıyor, bir nüshası İstanbul'da basılıyor ve okunuyor. Yani bu önemli bir şeydir. Biraz tabii hikmetler üzerine durmak lazım. Vaktimiz azalıyor. Müsaademiz varsa.
Buyurunuz hocam, buyurunuz. Buyurunuz.
Hikmetler genellikle koşma tarzında kafiyelenmiş ve dörtlükler halindedir. Ve hece vezniyle yazılmıştır. Heceyle yazılmış gazelleri, gazel kafiyeli şiirleri de vardır. Koşma tarzında da vardır. Ama bunlar mesela koşma tarzı genellikle 8'li 11'li olmasına rağmen Yesevi'de 4 artı 4 yani 12'li heceli yazılmıştır.
Hocam mesela, 12'li çok ilginç, evet.
Bunun da bir şeyi vardır, yani böyle 3 dörtlükle gitmesinin aslında bir nevi zikir ritmiyle 4 artı 4'lük duraya kadar zikir ritmiyle kolaylıkla söylenebilen. Hatta Ahmet Bircan Bey der ki bunu der zikir sırasında müritlerin dilinde adeta ritmik davul sesi gibi yankılanmaktadır. Bu sesin şaman ayinlerinden Yesevi'nin hikmetlerine ulaştığı ve oradan Yunus Emre, Hacı Bayram, Kaygısız Aptal gibi tekke şairlerinin şiirlerine uzandığı muhakkaktır. Aslında bu ritim önemlidir. Çünkü niye? Söyleniyor. Ritmik olduğu için ezberlenmesi kolay, söylenmesi kolay, sevilmesi kolay. Bu bugüne kadar ne yapıyor? Gelebiliyor.
Hocam hatta bizim programımızın girişinde sinyalimizdeki ritmi de duydunuz değil mi?
Çok hoşuma gitti.
Sağ olun.
Yani onu söyleyeyim. Öyle her müziği de beğenmem ben. Yani bir estetik zevkim olduğunu düşünüyorum müzik noktasında.
Sağ olun hocam.
Bu arada mesela vaktimiz varsa, mesela Yunus Emre'nin hepimizin bildiği bir şey vardır. Bana seni gerek seni.
Bu aşkın aldı benden beni konusunda. Hocam çok ilginç bir tespitiniz. Paylaşır mısınız onu bizlerle?
Tabii benden önce bizim meslektaşlarımız bunu tespit etmişler. Ben de daha önce bilgim dahilindeydi. Ama buraya gelirken belki dinleyicilerimiz de ilgi duyar diye şey ettim. Mesela bakın Yesevi'den okuyorum. Işkın kıldı şeyda meni, cümle alem bildi meni. Kaygum sensen tünikünü, menge sen ok keveksen. Buradaki ok kuvvetlendirme.
Bana seni yerek seni diyorsun. Seni. Evet.
Yunus'tan devam ediyoruz. Aşkın aldı benden beni, bana seni gevek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gevek seni. Yesevi'ye geçiyoruz. Közüm açtım seni kövdüm, gül könülünü senge verdim. Uğuklardan terkin kıldım, mengesen o kivek sen. Sözlesem ben tilim desen, közlesem ben közüm desen. Könlümde hem canım desen, mengesen o kevek sen. Alimlerge kitap kevek, sufilerge mescit kevek, mecnunlarga leyla kevek, mengesen o kevek sen. Daha da devam edebiliriz.
Evet, hocam işte Yunus Emre. Evet.
Evet. Yani sofilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Ya bu kadar sade, bu kadar temiz bir şekilde. Tabii
çok
ki konuşan,
özlü bir şey.
Özlü bir şekilde. Sonra Yesevi'nin kendi tasavvufu şeyle hiçbir zaman çatışmamaktadır.
Hocam Almanya'dan bir dinleyicimiz bizimle evet. Paylaşımı var. Onu ben de duyurayım hem size hem diğer dinleyicilerimize. Kazakistan ve Türkmenistan'da Divan-ı Hikmet çok okunuyor. Mutlaka evet. Ellerinde bir kopyaları var. Ben onlardan duydum demişti dinleyicimiz. Neden bizde bu kitap bilinmiyor? Sonuçta Türk insanına yazılmış değerli bir eser. Doğru söylüyor hocam.
Tabii Divan-ı Hikmet ders kitaplarımıza sonradan girdi. Ve ne yazık ki müfredat dahilinde belirli bir dakika içinde yani Karahanlı dönemi eserlerini ele alırken işte önemine göre öncelikle Kutadgu Bilig, Atabetül Hakaik, Kur'an tercümeleri var mesela hiç bilinmez bizim müfredatımızda. Ya da bilinse de 10-15 dakika bunun üzerinde durup biz geçeriz. Tabii Yesevilik aslında çok önemli bir husus. Bir kere Yesevilik tarikatı şeriatla iç içe olup çatışmadığı için iyi bir yayılma alanı bulmuştur. Mesela ben kendime göre pek çok husus var.
Son iki dakikamız hocam.
Son evet. İki dakikaysak biraz böyle Yesevilik'ten de bahsedelim.
Lütfen buyurun hocam evet.
Mesela tarikata giren müridin uyumaya mecbur olduğu hususlar. Zeki ve müdrik olmalıdır. Şeyhin her türlü söz ve fiillerine riayet etmelidir. Sözünde sadık, ahdinde sağlam olmalıdır. Şeyhin sırlarını tutmalıdır. Vaaz ve nasihatlere uymalıdır. Mesela tarikatın uyulması gereken kuralları içinde. Sevinç ve güler yüzle misafir gözetmek. Kendi halince misafir kabul etmek. Misafir ne kadar durursa ganimet bilmek. Misafirliği uzatmak. Misafir ne isterse yapmaya çalışmak. Şeyhe dua etmek. Mesela şeyhin meclisinde izinsiz söz söylememek. Kendini herkesten alçak görmek. Herkesi kendinden üstün bilmek. İşte izinsiz gene söz söylememek. Yani yumuşak huyluluk, sabır, İhlas, hakka yakınlık. Geçen gün gene TRT'nin televizyonda Diyanet programında bu işte bugünkü tarikatlara yahut efendim cemaatlerin dikkat etmesi gereken şeyler üzerinde din alimlerimiz, üniversitedeki ilahiyat fakültesindeki hocalarımız duyuyorlardı. Ben zannettim ki Yesevilik anlatıyorlar. Evet, evet. Ya, keşke bugün yani Yeseviliğin bu kurallarına
evet hocam.
Artık bu cemaatler, tarikatlar uysa uyanıvardır muhakkak. Benim pek ilim sınırlarım dışında
evet,
ama
hocam,
Yeseviliğin bu güzel kısımları insanlara geçtiyse tabii Anadolu'ya gelen Türk kitlesi buradaki kendi ırkından ve inancının dışından olan insanlara bu usul davesinde hareket ettiyse elbette ne yapmıştır? Evet. Onların gönlü bize ısınmıştır.
Tabii ki. Hocam bitirdik süremizi. Edep diyor yani sonuçta.
Evet.
Edep yahu diyor. Fatih Hocam çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık, ayağınıza
böyle
sağlık.
Kısa da olsa bir nebze anlatabildiysek Teşekkür
Çok güzel
ediyorum.
anlattın. Eksik olmayınız hocam.
Sizinle birlikte olmaktan da memnun oldum.
Tekrar tekrar teşekkür ederim
Neslihan
hocam.
Neslihan Hanım'a da teşekkür edelim. Peki.
Ve bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz bu hoş sohbetimizi. Fatih Kirişçioğlu hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz ve haftaya görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.